burada kalacağız.
Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz burada kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Bilgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Rusya nereye gidiyor başlığında konuşacağız bu hafta. 1990'lar sonrasında karmaşanın hakim olduğu Rusya'dan günümüzde karşımızda duran disiplinli ve iddialı bir Rusya'ya nasıl geldik? Rusya'nın özellikle yakın çevresiyle ilişkilerini konuşacağız. Ve gerçekten geçmişe mi dönüyoruz? İşte bu sorunun yanıtlarını arayacağız konuklarımızla birlikte. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yelda Demirağ, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Göç uzmanı Doçent Doktor Can Ünver, hoş geldiniz sayın
hoş
hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Evet, Rusya nereye gidiyor başlığında konuşacağız ve ikinci bölümde de Türkiye-Rusya ilişkilerine değineceğiz ama önce tabii güncel bir gelişmeyle başlayalım programımıza. 18 Mart'ta yapılan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından Putin ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek ve bugün gerçekleşecek ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Akkuyu Santrali'nin temeli atılacak. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız sayın hocam? Sizinle başlayalım.
Evet, teşekkür ederim. Türkiye ile Rusya arasında son dönemde önemli yakınlaşmayı izliyoruz. Bu aynı zamanda da Batı ile olan ilişkilerin bir anlamda düşüşe geçtiği bir zamana rastlıyor. Bu nükleer enerji meselesi öteden beri Türkiye'nin aslında biraz da gecikmiş olduğu bir konu. Yani başka ülkelerde özellikle Doğu'da yani Asya'da nükleer enerjinin bir rönesans yaşadığı bir dönemdeyiz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde Fransa hariç bu nükleer enerji konusu önemini büyük ölçüde yitiriyor. Almanya çıkma kararı aldı 2020'den itibaren falan ama Türkiye gibi enerji bakımından zengin olmayan bir ülkenin mutlaka bu nükleer enerjiden yararlanması gerektiği anlaşılıyor. Yani şimdilik %5, daha sonra enerji ihtiyacımızın %10'unu karşılayacak şekilde. Bu yatırım Ruslarla yakınlaşmanın da bir nişanesi haline geldi. Yani belki başka bir yerden de bu temin edilebilirdi bu teknoloji, bu yatırım ama Rusya ile yapılan anlaşma gereği ki bir takım ilişkiler çıkışlar yaşanmış olmasına rağmen işte nükleer enerji konusunda Türkiye Rusya ile birlikte hareket etme kararı verdi. Bu nedenle de son dönemdeki yakınlaşmanın da işte bir nevi yani devamı şeklinde Putin Türkiye'ye gelip işte hatta Mersin'e gitmeden Ankara'dan külliyeden doğrudan işte temel atma işlemini gerçekleştirecek.
Video konferans
sistemini. Bu bence işte yakın iki komşunun her ne kadar stratejik ortak olmasak bile yani bir zorunlu birliktelik şeklinde yaşanan bir birlikteliğin işte yani bir takım meyveleri şeklinde değerlendiriyorum ben. Yani ve bu Türkiye açısından bence çok makul, akıllı, son derece mantıklı bir yaklaşım. Ve bu yaklaşımın da sonucunda her iki tarafında bundan karlı çıktığını görüyoruz. Tabii bazı sorunlar hala mevcut. O sorunların kısa zamanda izale edilmesi belki mümkün. Mesela Rusya hala bu vize konusunda daha önceki işte sıkıntılardan dolayı uçak krizinden sonra bu vize konusunda bir olumlu adım henüz atmadı. İşte domateste bazı sıkıntılar var deniyor falan ama fakat son dönemde özellikle işte 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın da Rusya'nın Türkiye'nin yanında olması ciddi bir kazanım oldu Türkiye açısından. Yani harekatın gerçekleştirilmesi başka türlü mümkün olmayabilirdi. Hava sahası falan açıldı biliyorsunuz. Daha önce Fırat Kalkanı operasyonunda da aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında böyle bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın bir anlamda da böyle Batı ile olan ilişkilerimizin düşüşe geçmesi nedeniyle de olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani Türkiye biraz da zorunlu olarak Batı ittifakının içerisinde karşılaştığı güçlüklerden işte yani kendini arındırmak yahut o güçlükleri aşabilmek adına yakın komşusu Rusya Federasyonu ile işte yakın ilişki içine giriyorlar. Bu da tabii bu yakınlık da şöyle yani Suriye konusunda da var. Bir de iki liderin yani Cumhurbaşkanımızla Putin arasında da sıkı bir etkileşim, iletişim olduğu anlaşılıyor. Bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani Türkiye'nin Rusya ile olan bu münasebeti bence yani faydalı bir münasebet. O şekilde değerlendiriyorum.
Yeri kökünde evet. Faydasına diyoruz. Evet. Aslında bugünkü görüşmede, liderlerin görüşmesinde Suriye ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali, Ticari İlişkiler, Türk Akımı Projesi ve S-400 Satış Anlaşması'nın da yine masada olması bekleniyor Sayın Demirağ. Putin ziyaretini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, hocamızın da söylediği gibi 18 Mart'ta biliyorsunuz Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Ve 18 yıl sonra 4. kere tekrar Putin başkan seçildi. Hem de önceki 3 seçimden beri almadığı oy oranıyla, %77 oy oranıyla bir 6 sene daha Rus halkı Putin'i başında görmek istedi. Ve bu seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor olması son derece anlamlı. Şu açıdan anlamlı, Türkiye'nin biliyorsunuz ta biraz daha geriye gidersek 15 Temmuz sonrası Batı ile yaşamış olduğu sıkıntılar. İşte 15 Temmuz'a Batı'nın gerekli hassasiyeti göstermemesi, ne bileyim işte Amerika'nın Fethullah Gülen'e iade etmekte ayak diremesi, bu Zarrab davası, PYD'ye yardım etmesi, yani bu liste daha çok uzar. Türkiye'nin Batı ile böylesine sıkıntılardan geçtiği bir dönemde hem ABD ile hem de Avrupa Birliği ile. Diğer taraftan biliyorsunuz Rusya'da son dönemde İngiltere ile bu casus kriziyle başlayıp biraz sonra onun ayrıntısına geliriz belki. Casus kriziyle başlayıp arkasından Amerika'nın, Kanada'nın ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vermiş olduğu destekle neredeyse bir Doğu Batı çatışmasına dönüştü bu iş. Böylesi bir dönemde Türkiye ile Rusya'nın ortak görüntü vermesi Batı'ya karşı önemli. Hocamızın yine söylediği gibi sorunlu konular yok mu? Var. İşte vizeyi kaldırmadı. O uçak krizinden sonra hala aslında bir güven bunalımı yaşanıyor. Zaman zaman Rusya Orta Doğu'da Kürt kartını ortaya çıkarıyor. Kırım meselesinde Ankara çok da Rusya gibi düşünmüyor. Biraz Batı'nın yanında yer alıyor. Fakat işbirliği alanlarımız çok daha fazla. İşte bu Türk akımı, Mersin'deki nükleer santral projesi her iki liderin de önem verdiği ve gerçekleşmesini istediği projeler. İşte S-400 alımına ilişkin yapmış olduğumuz kontrat. Suriye'de tarafların birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı olarak hassasiyet göstermesi. Dolayısıyla bunlar ikili işbirliği alanları. Onun dışında biliyorsunuz bu sene 2019 yılı Türkiye-Rusya Kültürel ve Turizm yılı ilan edildi. Yani bu demek ki sadece ekonomik, siyasi değil aynı zamanda ilişkileri kültür, turizm, eğitim, bilim bu boyutlara da taşımak istediğini gösteriyor her iki ülkenin de. Bu açıdan da önemli.
Evet. Şimdi geçmişten günümüze dönelim. 90'lar sonrasında karmaşanın hakim olduğu bir Rusya tablosuyla karşı karşıyaydık ama şimdi günümüzde disiplinli, iddialı bir Rusya var. Bugünlere nasıl geldi Rusya Sayın Hocam?
Vallahi bu işte yani Sovyetler Birliği sisteminin yıkılmasından sonra o kargaşanın olması doğal yani. Hatta hatırlarsınız 1991'de parlamentoyu bombaladılar tanklarla falan, yani ateş açtılar. O Yeltsin, o zamanki Rusya Federasyonu Başkanı değildi henüz. Rusya'nın başkanı, yani devlet olarak o federasyon içerisinde Boris Yeltsin tankların üzerine çıkıp neredeyse kendini feda edercesine o darbeyi önlediğini hatırlıyorum. Ondan sonra tabii birçok kargaşa yaşandı Rusya'da. Yalnız o yıllarda 1997'den itibaren Rusya'nın kendini toparlayacağı ve yeniden dünya sahnesinde bir süper güç olma yolunda ilerleyeceğine ilişkin bazı öngörüler vardı. Bunun doğru çıktığını görüyoruz. Biraz gecikmeyle de olsa, yani 97'de hemen olmadı tabii de bu. Tabii bunda başarı payı daha çok Putin'dedir. Yani onun yönetim tarzı, yönetiminin Rus halkında kabul ediliş şekli. Dolayısıyla bütün iç sıkıntılarına rağmen, yani bir de tabii çok önemli ülkeleri kaybettiler. Yani coğrafyaları kaybettiler. Fakat bir müddet sonra biliyorsunuz bağımsız devletler topluluğu falan diye onları yeniden neredeyse kendi şemsiyesi altına alma başarısını gösterdi. Bir de şunu unutmamak lazım. Sovyetler Birliği döneminde bunu yıkıldıktan sonra, komünizm yıkıldıktan sonra özellikle batılı gözlemciler itiraf ettiler. Tahmin edilenden çok daha kötü bir ekonomisi varmış Sovyetler Birliği'nin. O kötü ekonomi dünyayla bütünleştikten sonra, yani o işte hem de küreselleşmenin de getirdiği bir takım avantajlarla kapitalist sisteme geçtikten sonra Rusya'nın her ne kadar gelir dağılımında bir takım sıkıntılar falan da olmasına rağmen içeride sosyal sorunların da tamamen izale edilmesi mümkün olmamakla birlikte ekonomik bakımdan daha iyi bir noktaya gelmesine yol açtı. Bu da zaten var olan askeri potansiyeli, işte teknolojik potansiyelinin bu ekonominin gelişmesiyle birlikte kullanılabilir hale gelmesine de imkan tanımış oldu. Dolayısıyla yani dünya sahnesine çıkıp biz de varız diyebilecek bir noktaya gelmesi mümkün oldu. Şimdi özellikle Orta Doğu'da görüyoruz. Yani daha evvel tabii Suriye'yi destekleyen ülke öteden beri, Sovyetler Birliği zamanından beri, yani üsleri var falan, askeri üsleri, ama resmen sahaya inmeleri ve sahada sadece orada değil, yani bazı mesela enerji kaynaklarını kontrol eder pozisyona falan gelmeleri, bunlar yenidir. Bunlar yenidir. Bu işte yani belki çok kutupluluk var şimdi, böyle iki kutuplu falan değil dünya. Çok farklı, hatta bölgesel güçler bu çok kutupluluğun da bir parçası halindedir. Dolayısıyla eskisi gibi böyle bir süper güç hegemonyası belki olmayacak dünyanın belli yörelerinde, ama Rusya'yı tabii küçük görmemek lazım. Rusya potansiyeliyle işte... Tabii bunun için ekonomik potansiyelin çok daha iyi olması lazım. Daha fazla ses çıkarabilmesi için. Aslında dünya sahnesinde önemli bir aktör olduğunu bir kez daha gösterdi yani. Yani 16. yüzyıldan itibaren zaten var o iş. Evet. Hep böyle yükseliş içerisinde inişler çıkışlar her ülkede oluyor. Evet.
Siz nasıl değerlendirirsiniz günümüzde karşımızda duran Rusya'yı, nasıl tanımlarsınız Sayın Demirhan?
Şimdi 90'ların sonundaki Rusya'ya baktığımızda, hatta 2000'lerdeki, 90'ları da değil, 2000'lerdeki Rusya'ya baktığımızda günümüzdeki Rusya arasında oldukça büyük farklılıklar var. Evet, Sovyetler Birliği dağıldığı dönemde birkaç sene Rusya kendi iç sorunlarına döndü. Ve o dönemde biliyorsunuz ağırlık batıya yüzünü dönmüş olmaktı. Yani Atlantikçilerin bir ağırlığı vardı. İşte batıya eklemlenmek. Hatta o dönemde NATO'nun barış için ortaklık projesine Rusya'da dahil olmuştu. Ve yine o dönemde Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan kredi alan bir Rusya vardı. Rusya batıya yüzünü dönmüşken, aslında Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden de, yani Batı'dan genel olarak istediği desteği, samimi desteği göremedi. O dönemde Batı ne yaptı? Eski Sovyet alanına yayılmak için o dönemi büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. İşte 97'lerden sonra, ama asıl 2000'den sonra Putin'le birlikte dış politikada önemli bir paradigma değişikliğine gidildi. Yani Atlantikçi anlayış bırakılarak Avrasyacı, hatta onun günümüzdeki versiyonu olan, yani Avrasyacılık dediğimiz 1920'lerde ortaya çıkmış bir hani felsefi altyapısı olan bir yönetim biçimi, günümüzde işte Neo Avrasyacılık dediğimiz ve Dugin'le tekrar canlandırılan bir konsepttir bu. Şimdi Putin'in zaten dış politikasındaki reflekslere baktığımız zaman bunun Neo Avrasyacılıkla son derece uyumlu olduğunu görürüz. Nedir bunlar mesela? İşte tek kutuplu dünya düzenini reddetmek, çok kutuplu savunmak, işbirliklerine yönelmek. İşte bugün günümüzde biliyorsunuz Çin, İran, Hindistan ve Türkiye ile işte bölgesel işbirliği içerisine giriyor. Onun dışında işte Batı'ya karşı olmak, ama Batı'nın, yani Batı'nın tümüne değil, işte Amerika ve İngiltere'ye karşı, ama Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle de, mesela Fransa ile Almanya ile işbirliği içerisine girilebilir. Bunları savunuyor ve dış politikada da bunları izliyor. Şimdi Rusya bu noktaya nasıl geldi diyecek olursak, tabii ki Putin her türlü enstrümanı kullanmıştır burada. Ne yaptı? Kim zaman? Yani elinde ne varsa güçlü oldu. İşte biliyorsunuz gazı kullandı. Ukrayna'yı kendi yanına çekmek için. Çünkü biliyorsunuz çok fazla Batı'ya yüzünü dönmüş bir Ukrayna vardı. Ukrayna'yı kendi yanına çekmek için yeri geldi gaz fiyatlarını artırdı. Daha da olmayınca gazı kesti. Ve biliyorsunuz Ukrayna'ya verdiği gazı kesmesi sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'yı da soğukta bıraktı. Çünkü gaz Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Başka bir enstrüman biliyorsunuz Gürcistan'a savaşı ilan etti. Ve buradaki vatandaşlarımı koruyorum ben dedi. Güney Ossetya'nın ve Abazya'nın bağımsızlığını tanıdı. Buradaki vatandaşlarım dediği de daha evvel oradaki Rus konuşan halklara Rus pasaportu vermişti. Ki buraya müdahalesini meşrulaştırmak için. İşte Putin çeşitli stratejilerle, hamlelerle günümüzde yakın çevresinde oldukça jeopolitik ibreyi kendi lehine çevirmiştir. Putin Rusyası diyelim.
Evet. Çok doğru hocam, çok güzel anlattı. Şimdi tabii bu bölgesel işbirlikleri konusu Batı tarafından çok ciddiye alınmayan bir şey bugüne kadar. Yani onların böyle daha bir blok halinde hareket etme alışkanlığı var. O nedenle de sürekli mevzi kaybediyorlar. İşin farkında değiller yani, pek o şekilde düşünüyorum. Mesela Putin'in Almanya ile olan münasebetleri Almanya'yı biraz daha böyle Avrasya politikasına çekme adına bayağı başarılı. Neredeyse orada mesela bir siyasi parti adını vermeyelim ama Almanya seçimlerinde desteklerini düşünebiliyor musunuz? Yani Rusya Federasyonu ve o siyasi parti hiç hoşlanmadığımız bir politika izlemekle birlikte aynı zamanda da Avrasyacı. Çok ilginçtir. Yani buralara böyle el atıyor. Ki Avrupa Birliği malum biraz da böyle dokunulmazlığı olan bir alan. Yani öyle kolay kolay dışarıdan etkileri açık da değil falan. Birlik nedeniyle. O bakımdan ilginç bir dönemden geçiyoruz hocam, değil mi? Yani doğru. Ben o kanaatteyim.
Şangay İşbirliği'ni de konuşalım. Rusya için ne ifade ediyor Sayın Hocam?
Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü aslında Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeni dayatmasına karşı gelen en önemli oluşumların başında gelmektedir. Biliyorsunuz bu işte Soğuk Savaş'ın bitişi, Berlin Duvarı'nın yıkılışı sonrasında Amerika ve o dönemki Başkan Bush'un deyişiyle, yani yeni düzeni atfen ne demişti? Yeni dünya düzeni, tek kutuplu dünya düzeni ve şöyle bir iddiası vardı. Amerika bundan böyle dünyanın hegemonudur, jandarmasıdır ve Amerika o dönemde kendisinin sahip olduğunu iddia ettiği bir takım değerler, işte insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi değerleri bu değerlerin olmadığı coğrafyalara da götüreceği iddiasındaydı. Dünya jandarmalığına soyunmuştu o dönemde. Hatta Fukuyama tarihin sonu teziyle liberal demokratik değerlerin zaferini ilan etmişti. İşte böylesi bir dönemde 1996 yılında kurulan Şangay Beşlisi, o günkü ismiyle, bugünkü ismiyle Şangay İşbirliği Örgütü, Batı'nın bu tek kutuplu dünya düzenine aslında en önemli tepkidir. Ve biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü son yıllarda hem ekonomik alanda hem siyasi alanda hem de askeri alanda gösterdiği başarılarla da son derece önemli bir noktaya gelmiştir. Yapmış olduğu askeri tatbikatlarla. İran'ın buraya gözlemci statüsüyle katılmış olması yine son derece önemli. Önemli bir bölgesel örgüttür Şangay İşbirliği Örgütü. Ve sadece siyasi bir örgüt değil, askeri ve ekonomik yönü de vardır.
Rus ekonomisi şimdi son yıllarda petrol ve doğalgaza da bağımlı bir hale geldi. Putin ve dolayısıyla Rusya'nın emellerini destekleyecek bir ekonomik gücü var mı acaba Rusya'nın ve sürdürülebilir mi?
Şimdi ekonomik ekonomi dediğin zaman bu Rusya'nın en zayıf karnı. İşte geçenlerde yapılan bu seçimlere Putin kazandı ama bu içeride ekonominin iyi olduğundan değil. Bakın ekonomiye rağmen kazandı Putin. Niye? Çünkü Rus halkının demek ki çok fazla demokrasi beklentisi yok. Demek ki çok fazla ekonomik refah düzeyi daha iyi olsun. Yani mutlaka vardır ama şimdi bu nereden geldiklerine de bakmak lazım. Şimdi Batı'daki demokrasi gibi bir demokrasiyi düşünmeyelim burada. Çünkü imparatorluk geçmişi olan, Çarlık Rusyası'ndan gelen bir Rus halkı var. Yani otokratik bir rejimden geliyor. Ve Rusya'nın coğrafi şartlarına baktığımızda muazzam bir coğrafya ve içeride 100'den fazla etnik grup var. O yüzden hani biz Batı'daki gibi bir demokrasiyi beklemeyelim. Şimdi Rusya'da işte merkeziyetçi bir yönetim tarzı aslında belki de bu coğrafyayı ve bu kadar fazla etnik grubu bir arada tutabilecek en iyi yönetimdir belki de. Şimdi Putin'e son seçimleri kazandıran güvenliktir, güçtür ve dış politikasıdır. Ekonomisi dediğim gibi yumuşak karnı. Zaten seçimlerden bir hafta evvel yaklaşık Federal Meclis'te yapmış olduğu konuşmada Putin bu konunun üzerinde durdu. Bakın bugün 20 milyonun üzerinde yoksulluk sınırının altında insan yaşamakta. Her ne kadar Putin bunu hani 2000'lerde 40 milyondu bunu yarı yarıya indirdik dese de hala da yolsuzluk, rüşvet, halkın refah düzeyinin eşit olmayışı, yani oligarklar hala da zengin bir grup, bu hala devam ediyor. Orta sınıf yok yani Rusya'da. Şimdi ve Rusya'nın ekonomisine baktığımızda daha çok doğal gaz ve petrol ihracatına dayanıyor. Yani tarım veya diğer ürünler veya orta ölçekli üreticiye çok fazla destek olunmadığı görülüyor. Muhtemelen şimdi bundan sonra Putin bunun üzerine gidecek. Çünkü seçim sonuçlarına baktığımızda Komünist Parti lideri Grudin'e %13 oy aldı. Bu aslında önemli bir ipucu veriyor. Bundan sonra Putin'in ne yapması gerektiği, içeride nasıl politika izlemesi gerektiğine ilişkin. Demek ki halkın da bir sosyal adalet, eşitlik, eski bu Sovyetlerdeki devletçi sistem, hani bazı ne bileyim sağlık imkanları, eğitim imkanları, bunları devletin vermesi, onları özleyen bir grup da var. Dolayısıyla şimdi Putin'i içeride bekleyen en önemli sorun ekonomi.
Evet. Rusya ekonomiyi yeniden nasıl yapılandıracak ve tabii dış yatırımı çekebilecek,
evet,
değil mi?
Bir de o var tabii, o dış yatırımı çekebilmesi için Batı ile ilişkisini birazcık daha yumuşatması lazım, bu bir. İkincisi biliyorsunuz Ukrayna meselesinden sonra ekonomik ambargo uygulanmaya başladı Rusya'ya. Dolayısıyla bu konuları birazcık daha herhalde hali yoluna sokarsa, ama tabii Amerika ile ve Batı ile ilişkiler gerginleştikçe, bakın Amerika önemli bir adım attı Çin'e karşı, biliyorsunuz gümrük vergilerini artırdı. Şimdi günümüzde işte soğuk savaş deniliyor. Aslında soğuk savaştan ziyade bir ticari savaş var. Rusya güçlü. Askeri olarak güçlü, savunması güçlü. Biliyorsunuz elindeki füzeleri açıkladı. Dolayısıyla Rusya'yı askeri olarak değil de ticari olarak, ekonomik olarak Amerika zayıf karnından vurmaya çalışacaktır. Tıpkı Çin'e yaptığı gibi. Dolayısıyla ekonomi konusu Rusya'yı bundan sonra başını artacak en önemli konulardan biri diye düşünüyorum ben.
Eklemek istedikleriniz var mı Can Hocam?
Evet, yani çok boyun eğdirebileceklerini zannetmiyorum ben esasında. Mesela işte hocamın dediği gibi Çin'e işte bir yaptırım uygulamaya başladılar. Çin'de cevaben Amerika'dan aldıkları ithalat kalemlerine %25 gümrük vergisi koydu. Yani aslında böyle bir karşılıklı paslaşma olayı var. Paslaşma demeyeyim de yani didişme olayı doğrusunu isterseniz var ama bunun aslında günümüzün o küreselleşmiş ekonomisinde çok uzun sürebileceğini ben de pek tahmin etmiyorum. Bir müddet sonra mutlaka bir yerlerden tavizler verilmeye başlayacaktır yani.
Evet, söyleşimize bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Biz burada kalacağız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yelda Demir'a, göç uzmanı Doçent Doktor Can Ünver konuklarımız. Rusya'yı konuşuyoruz. Şimdi de sıra geldi Rusya-Batı ilişkilerine. Aslında Rusya ile Batı arasındaki gergin ilişkiler 2014'teki Ukrayna krizleriyle başladı. Ardından ekonomik yaptırımlar gündeme geldi. Sonra Esed rejimine destek olmak için başlattığı askeri operasyonla gerilim oluştu. Ve en sonunda günümüzde artık İngiltere ile yaşanan bir casus kriziyle de bu gerginlikler perçimleşti. Belki de ilişkiler kopma noktasına geldi. Can Hocam sizinle başlayalım efendim. İngiltere ile yaşanan bu casus kriziyle başlayan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Bunlar trajikomik gibi gelişmeler. Yani tam olarak yerli yerince o yerine oturtulamayan bir olay var. Skripal ve kızının eski bir casus, iki tarafta çalışmış. Bilmem ne kadar sene üzerinden geçtikten sonra, 7 sene geçtikten sonra Rusya Federasyonu'nun tutup da böyle bir intikam amacıyla bunları zehirlemeye falan yoluna gittiği şeklinde bir iddia var. Bu bir iddia. Fakat iddianın tabii ispatı da gerekiyor. İspatı konusunda pek büyük bir hareketlilik yok. Buna karşılık birçok ülke, 16 ülke zannediyorum, işte Rus diplomatlarının ülkelerinden çıkışını talep etti. İşte istenmeyen adam ilan etti onları. Aynı şekilde Rusya cevap verdi. St. Petersburg'daki Amerikan Başkonsolosluğunu kapattı falan. Böyle bir anlamsız gerginlik esas itibariyle. Şimdi hangi amaçla böyle bir şey yapılabilir? Tabii bunun çok sebepleri olabilir. Bunu kim yapmış olabilir? Bir de tabii önce en önemli sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Yani en önemli soru da bu. Kim yapmış olabilir? Ben şahsen yani işte böyle büyük resme baktığım vakit Rusya'nın böyle bir adım atmasında acaba ne muradı olabilir diye düşündüğümde bir cevap bulamıyorum. Yani Rusya'nın yapmış olması pek beklenebilir bir şey değil. Yani kendini zora mı sokmak istedi, sıkıntıya mı sokmak istemiştir, öyle bir şey yapmaz herhalde diye düşünüyor insan. Yahut da ne bileyim işte benim diplomatlarımı atsınlar, ben de onlarınkileri atayım şeklinde. Bunlar tabii çok son derece mantıksız düşünceler, yani olacak şey değil. Dolayısıyla belki de Rusya'yı sıkıştırmak isteyen başka bir güç, başka bir düşünce böyle bir adım atmış olabilir. Şimdi Skripal'in kızı iyileşiyor galiba yavaş yavaş. Yani belki konuşursa insanlar bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bu arada zehirin evde bulunduğundan söz ediliyor. O da ayrı bir önemli nokta. Yani İngiltere'nin ya da işte Birleşik Krallığı'nın böyle alelacele bir operasyona girişmesi acaba yani dedirten bir şeydir. Neden böyle bir şeye kalkıştılar? Ve böyle absürt, böyle mantık dışı bir gerginlik de dünyada, maalesef bu günümüzün dünyasındaki gerginlikler biraz böyle. Yani kimsenin anlamadığı bir takım şeyler oluyor. Ondan sonra onun üzerine birdenbire bakıyorsunuz alelacele ülkeler harekete geçiyorlar. Mesela Avrupa Birliği'nde her ülke harekete geçmedi, yani o da enteresan. Hı hı.
Yani Avusturya'yı da ayrı değerlendirmek gerekiyor galiba.
Yani ne bileyim ben,
ara böyle arabuluculuk teklifi
ya,
de bulundu.
Ya da Almanya mesela enteresan, sadece 4 Rus diplomatını, ki oradaki büyükelçilik Berlin'deki çok büyük. Yani aman ben işte kervandan ayrı yere düşmeyeyim diye düşünür gibi falan.
Evet.
Ne getirir yani?
Ama bir taraftan da Almanya'nın tabii Rusya'yla da çok önemli anlaşmaları var. Enerji ilişkisi var. Onu da, ama bir taraftan tamamen öbür taraftan da ayrı düşmek de istemiyor.
Evet.
Ben de bir değerlendirme yapayım isterseniz. Ben biraz daha geriye giderek yapmak istiyorum bu değerlendirmeyi. Yani bu casus krizin arka planında ne var? Bunun arka planı aslında çok daha gerilere gidebilir. Şöyle ki aslında bu casus krizi şudur bana göre, Putin'i veya Putin liderliğindeki Rusya'yı, yani günden güne güçlenen, 2007'de Amerika'ya, hatırlarsanız Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika'ya ve Amerika'nın tek kutuplu dünya düzenine meydan okuyan Rusya'ya bir şeydir bu, cevaptır aslında. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin işlerini son yıllarda Putin çok fazla bozdu. Ne yaptı? Gürcistan'a girdi, Güney Ossetya'yı ve Abazya'yı oradan ayırdı ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü kurma ihtimalini yok etti. Kırım'ı ilhak etti. Orta Doğu'da Amerika'ya dedi ki ben de varım şimdi burada dedi. Suriye'de rejimi yıkma çabalarına karşı Esad'ı destekledi. Diğer taraftan NATO üyesi olan Türkiye'yi kendi yanına çekti. Hatta biliyorsunuz şu tür iddialar da var. Bu İngiltere'nin Brexit oylamasında halkı manipüle ettiği, Rusya'nın Amerika ve Fransa'daki seçimlere de müdahale ettiğine dair iddialar var. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Batı iyi bile bekledi şimdiye kadar. Bu çok daha önce beklenen bir hamleydi aslında. Rusya açısından bakacak olursak, Rusya'da Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın ilan ettiği bu tek kutuplu dünya düzeni, sonrasında işte Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, Avrasya coğrafyasına girmesi, bütün bunların bir rövanşı. Dolayısıyla Batı hamleyi nerede yaptı? Londra'da yaptı. Bu aslında sudan bir bahanedir. Nedir işte, bir zamanlar bir Rus askeri ajanı olan Skripal'in işte ta 2004 yılında bilgileri 100 bin dolar karşılığında MI6'e satması, daha sonra 13 yılda mahkum olması ve işte en son kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi. Şimdi Batı bu kimyasal maddenin bilgisinin şeyde olduğunu, Rusya'da olduğunu söylüyor. Rusya'da benim hiç haberim yok diyor. Sovyetler Birliği dağıldığı zaman bu bilgiler buradan giden insanlarla birlikte Batı'ya da gitti diyor. Dolayısıyla eğer bu kimyasal maddenin nasıl yapıldığına bakılmak isteniyorsa İngiliz laboratuvarlarına bakılabilir diyor. Dolayısıyla bana göre, ve biliyorsunuz önce İngiltere, daha sonra Amerika, Kanada, işte bazı Avrupa Birliği ülkeleri, 160 tane benim en son baktığım rakam, 160 tane Rus diplomat sınır dışı ediliyor. Yani bu Soğuk Savaş döneminde bile görülmemiş bir diplomatik tecrittir aslında. Burada yapılmak istenen şudur. Günden güne büyüyen ve hatta seçimlerden önce, bir hafta önce elindeki füzeleri açıklayan, hiçbir savunma sistemini tespit edemeyeceği ve istediği her yere vurabilecek güçte savunma sistemi füzeye sahibiz diyen ve üstüne de 18 Mart'ta seçilen ve bundan sonra 6 yıl daha Rusya'nın başında olacak Putin'e aslında bir ayardır bu. Ya da Putin'i ehlileştirme operasyonudur diye düşünüyorum ben. Çünkü hiç açık kapı bırakılmadı Putin'e ve 24 saat ultimatum verildi. Hemen dediler hani bunun cevabını ver. Gerçi Rusya'da burada aslında Batı'nın beklediği şu, Rusya'nın geri adım atması. Fakat ben Rusya'nın geri adım atacağını hiç zannetmiyorum. O da aynı şekilde mütekabiliyet esası. O da aynı şekilde British Council kapattı ve Batılı diplomatları sınır dışı etti. Zaten Putin'in geri adım atmasını da bekleyemeyiz. Çünkü Putin geri adım atarsa halk ona ne diye oy verdi? Güç, güven ve Rusya'ya getirmiş olduğu nokta. Ve biliyorsunuz son dönemde işte bu Gürcistan, Kırım ve dış politikasını büyük ölçüde de askeri eylemlerle yürüttü. Yani daha saldırgan politikalarla, ama halk buna onay verdi. O yüzden de şimdi Putin'in geri adım atması halkın gözünde o hani güçlü Rusya imajı ve kendine tekrar güven duyan Rus halkının gözünde Putin'in imajını zedeler. Dolayısıyla ben Putin'in geri adım atacağını zannetmiyorum.
Kriz böyle, nereye böyle, uzanacak ama sonu nereye varacak?
Böyle yanlış stratejilerle kurulan operasyonlar genellikle mağdurdur, yaratır ve o mağdurların daha çok güçlenmesine de yol açar. Yani.
Evet.
O bakımdan anlamak mümkün değil Batı'nın yaptığı işi.
Evet. Peki diplomatik gerilimin ekonomiye yansıması ne olur? Avrupa ülkelerinin pek çoğu enerji ihtiyacını Rusya'dan karşılıyor. Ortak projeler de söz konusu. Krizin devamında ne öngörüyorsunuz?
Şimdi dediğim gibi yumuşak karnı Rusya'nın ekonomi. Zaten Ukrayna'dan sonra bir ekonomik ambargoya maruz kalmıştı. Bu ekonomisini daha da sarsmıştı. Bakın 2010 aslında Putin iktidarını ya da Putin'in dış politikasını ya da iç politikasını iki dönemde incelemek lazım. Bir 2014 yılına kadar, bir de 2014'ten 2018'e kadar. 2014 yılına kadar Rus ekonomisi en azından görece daha iyiydi bugüne kadar. Fakat ekonomi bozulmaya başladıkça onun yerine ikame etmek için dış politikayı ön plana çıkarttı. Bakın Kırım'ın alınmış olması, Avrupa'da da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'da da milliyetçiliği körükledi. Milliyetçiliği körükleyecek bir dış politika izledi. Bu zaten Putin iktidara taşıdı. Onun için de hala da Rusya'nın ekonomik konular en zayıf noktaları. Evet, Batı Rusya'nın ekonomik olarak daha fazla üstüne gelecektir. Ama Rusya'da boş durmayacaktır. Bakın biraz evvel Almanya örneğinden bahsettik. Evet, Batı'dan ayrı düşmemek için 4 tane Rus diplomatı sınır dışı etti Almanya, ama bir taraftan da Almanya'nın Rusya'ya bağımlılığı var. Aslında bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bağımlılığı var. 2003 yılında hazırlanan Yeşil Kitap'a baktığımızda Avrupa Birliği ne dedi? Bizim 2030'a kadar, 2040'a kadar enerji ihtiyacımız şu olacak ve Avrupa Birliği enerjisinin %50'sini neredeyse dışarıdan karşılıyor. Ve bunda da en büyük pay Rusya. O yüzden de karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılıkları var. Yani evet, Batı Rusya'yı ekonomik olarak belli konularda sınırlamak istese de, zora sokmak istese de, baskılamak istese de, ama bir yere kadar yapabilecektir bunu diye düşünüyorum.
Evet, yani ilave edecek bir şey yok hocam. Yani gayet hocam güzel anlattı.
Evet. İkili ilişkiler de var tabii. Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi gibi Rusya ile Almanya'nın yürütü. ABD-Rusya ilişkilerine de değinelim. Putin'in seçilmesine katkıda bulunduğu iddia edilen ABD Başkanı Trump bile Skripal olayında Rusya'yı suçladı ve diplomatları sınır dışı etti. İkili ilişkiler sizce nasıl seyreder ABD-Rusya ilişkileri?
Şimdi bakın, Amerika kan kaybediyor. Yani Batı kan kaybediyor aslında. Ve Batı kan kaybettiğinin farkında. Örneğin 2017 yılında NATO stratejik öngörü analizi diye bir rapor hazırlanmış. Bu 4 yılda bir hazırlanan bir rapor. Bu raporda diyorlar ki Doğu günden güne büyüyor. Yani Çin, Rusya günden güne büyüyor. Dolayısıyla bu diğer taraftan da Batı'nın gerileyişini hızlandırıyor ve Doğu Batı arasında bir çatışma riskini de artırıyor. Keza yine 2017 yılında Almanya'nın hazırlamış olduğu Stratejik Perspektif 2040 raporunda da Batı'nın azalan gücü ve Doğu'nun artan gücünden bahsediyor. Amerika'nın gücü günden güne aşınıyor. Amerika bunu aşabilmek için işte biliyorsunuz en son kabinesini değiştirdi. İşte Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine Pompeo'yu getirdi. Diğer taraftan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın yerine John Bolton'ı getirdi. Ve bir savaş kabinesi kurdu deniliyor. Tabii ki şunu beklemiyoruz yani bu savaş kabinesi hemen gidip de oraya buraya saldıracak falan değil. Ama Amerika o kaybettiği kanı yeniden bulmaya çalışıyor. Yeniden güçlü bir devlet imajını ortaya koymaya çalışıyor. Ama diğer taraftan karşısında günden güne güçlenen bir Çin var, bir Rusya var, Hindistan var, İran var, bölgesel işbirlikleri var. Dolayısıyla Amerika ile Rusya veya da Doğu ile Batı arasındaki rekabetin daha da artarak süreceğini ama bunda yani bu bunlar olurken Batı'nın da günden güne kan kaybettiğini de söyleyebiliriz.
Orta Doğu politikaları konusunu da değerlendirelim. Rusya'nın attığı adımları nasıl okumakta fayda var?
Şimdi Rusya şöyle yani sadece Suriye ya da sadece Orta Doğu politikası olarak değil genel büyük resme baktığımız zaman Rusya işte bu 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda tek kutuplu dünya düzenine meydan okuduktan sonra bunu sadece söylemde değil eylemde de yapacağını gösterdi. İşte 2008 Gürcistan Savaşı, sonrasında Kırım'ın ilhakı ve sonrasında Suriye. Şimdi Suriye biliyorsunuz zaten Rusya için son derece önemli. Yani tarihsel bağları var, silah satışı var, orada üssü vardı ve Suriye yönetiminin davetiyle askeri olarak da bölgeye müdahil oldu. Ve günümüzde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Suriye'de Rusya hem sahada hem de diplomasi masasında kendisine son derece iyi bir yer edindi. Diğer taraftan bölgedeki bütün liderlerle de aslında konuşabilen bir pozisyona geldi. Bölgede son derece önemli. Zaten Batı'nın da bütün rahatsızlığı bu. Bakın İşte Obama döneminde Amerika'nın Orta Doğu'dan çıkmış olması ama Trump'la birlikte tekrar bölgede yeniden kendilerine yer bulmak istemeleri. Macron'un en son açıklaması. Macron biliyorsunuz işte bölgede Kürtlerle hareket edeceğini, tekrar bölgeye dönmek istediğini, hatta çok küstahça bir açıklama yapmıştı. Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapabileceğini. SDG dedikleri de aslında hiç bence SDG, PYD farklı şeyler söylemeden biz direkt PKK demeliyiz. Yani PKK'nın bunlar Suriye'deki çeşitli uzantıları. Ve biliyorsunuz her gün kelime oyunlarıyla, harf oyunlarıyla PYD evet terör örgütüdür ama şimdi SDG, şimdi yeni bir şey daha çıkarmışlar. Hani akılla dal geçer gibi. Sonuçta bunların hepsi PKK'dır, hepsi terör örgütüdür, hepsi aynı şeydir ve Batı bunlara destek olmaktadır. Biliyorsunuz SDG'nin başkanıyla Fransa arasında bir görüşme oldu ve Kürtlere destek olacağı, yani bölgedeki bu örgütlere destek olacağını söyledi. Şimdi bakın burada çok tehlikeli bir şey var aslında. Ben şunu düşünüyorum. Uzunca bir süredir bir taraftan Amerika, bir taraftan İngiltere, bir taraftan da Fransa şöyle bir söylem içerisinde. Eğer Suriye yönetimi kimyasal gaz kullanırsa Doğu Guta'da biz müdahale ederiz diyorlar. Yani askeri olarak vururuz diyorlar. Şimdi bu oldukça tehlikeli bir şey. Rusya ile İngiltere veya Rusya ile Batı'nın bu kadar gerginliğinin arttığı bir dönemde şunu hiçbirimiz herhalde beklemiyoruz ki Batı direkt Rusya'yı vursun. Ama Esad'ı vurabilir. Ya da Suriye yönetimini vurabilir. Ve böylece de aslında bir taşla birkaç kuş birden vurmuş olur. Ne yapar? Bir, Rusya'nın bölgedeki oyununu bozmuş olur. İki, Rusya'nın bu zamana kadar kazanımlarını sekteye uğratmış olur. Üç, aslında Soçi süreçlerini çıkmaza sokar. Dört, Türkiye'de biliyorsunuz Suriye hükümetine karşı bir söylem var. Dolayısıyla Batı'nın böylesi bir eylemine Türkiye'nin destek olacağı düşünülebilir. Ki bu da Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini bozar. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bölgede bundan sonra Fransa, şimdi artık masa kuruluyor. Paylaşıma geldi sıra. Fransa ben de varım diyor. Bu paylaşımdan pay almak istiyor. Bölgede şimdi aktör sayıları daha da artıp dengeler yeniden değişebilir.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yorumlarınız için. Sağ olun. Efendim, Doğu Batı krizi ve Türkiye-Rusya ilişkilerine değindik. Konuklarımız Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yelda Demira ve Doçent Doktor Can Ünver'di. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Nevzat Hoca anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti'nin özellikle 17. yüzyılda birçok savaşlar sonunda topraklarını batıda bir hayli genişletmesi üzerine batılı yazarlar, daha doğrusu seyyahlar, hem merak ettikleri Türk toplumunu görüp öğrenmek hem de izlenimlerini yazmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıkmışlardır. Almanlar, İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar memleketlerine döndükten sonra da kendilerine çok ilginç gelen bazı gözlemlerini ve bunlara dayalı olarak da yorumlarını kitaplarda toplamışlardır. Bu kitap yazarları arasında bulunan İngiliz George Sandys, 17. yüzyılın başlarında Eylül 1610 tarihinde İstanbul'a gelmiştir. Burada İngiltere Büyükelçisi'nin evinde 4 ay kalmış, bütün izlenimlerini 4 ayrı kitaptan oluşan İngilizce olarak Sandy'nin Gezileri başlığı altında yayımlamıştır. İstanbul'u ve insanları şöyle anlatıyor farklı sayfalarda. Binalar arasında servi ağaçlarıyla İstanbul, ormanda bir şehir gibi görünür. Sonra yiyecekler hakkında bilgi verir. Zannederim biri, bu şehirde 20 günde yiyeceğini Londra'da bir günde yer. Burada balık yenildiği gibi aynı zamanda halkın büyük çoğunluğu sebze, meyve, soğan, sarımsak, sıkıştırılmış peynir, un, süt ve baldan yapılmış yiyecekler yer. Böylece onlar her şeyin bol olduğunu bilerek ve güzelliklerini de düşünerek pek az veya hiçbir şey yemeden de yaşayabilirler. Türkler ana babalarına büyük saygı duyarlar. Köle olanın efendisine saygı duyduğu gibi. Toplum içinde genç olan yaşlı kişiye, yaşlı olan da genç olana layık olduğu üstünlüğü ve değeri verir. Türk toplumunda herkes bir kardeşlik havası içinde yaşamaktadır. Kendi aralarında öyle örnek bir ahenk ve uygunluk içinde yaşarlar ki, aralarında kaldığım 4 aydan fazla bir zamanda bir Müslümanın diğer bir Müslümana ne şiddet gösterdiğini ne de kötü bir söz söylediğini gördüm. Sayın dinleyiciler, İngiliz George Sandy insanlarımız hakkında değerlendirmelerini de şöyle sürdürmektedir. Esnaf olan kişinin eşi kendisiyle birlikte dükkanda çalışmazdı. Erkeklerin saçları çok kısaydı. Alınlarının üstünde tepede bir tutam saç uzun olarak bırakılırdı. Sakalları ile bıyıkları da tamamen uzundu. Bu, hür ve saygıdeğer olmanın bir işaretidir. Çünkü sadece köleler bıyık ve sakal bırakamazlardı. Türkler, genellikle gördüğüm en tatlı çocuklara sahiptirler. Çocuklar devamlı olarak yıkandıkları, temiz tutuldukları ve bakımlı oldukları için pek tatlıdırlar. Biz çocuklarımızı kollarımızda taşırız, Onlarsa omuzlarını oturturlar. Türk kadınları da çok zarif ve güzeldir. Onların ciltleri temiz, pürüzsüz, sanki cilalanmış fil dişi gibi parlaktır. Seyrek sokağa çıktıklarından dolayı havadan buruşmaz ve üstelik onlar hemen her gün yıkanırlar. Türklerin hamamları camilerinden sonra en mükemmel binalardır dedikten sonra bu bizlerin genellikle artık neredeyse tamamen unuttuğumuz hamamda yıkanma temizlenme olayı hakkında da şu sözleri söylemekten geri kalmaz. Bu millet yıkanmayı çok sever. Temizlik ve de sağlıkları için en az haftada iki kere hamama gidenleri de gördüm. Onların bol bol su içme ve bol sebze meyve yeme alışkanlıklarından ileri gelen hazımsızlıkları hamamda yıkanmakla ortadan kaldırıldığı gibi yaptıkları spordan ve yürüyüşlerden sonra da yıkanmak vücutlarını yeniler, zindelik verir. Hamamlarda genellikle erkekler sabahtan öğleye kadar, kadınlarsa öğleden sonra yıkanırlar. Değerli dinleyiciler, işte bir İngiliz seyyahın 4 ay içinde İstanbul'da kalarak edindiği izlenimler. Unuttuğumuz birçok geleneği ve göreneği bize tekrar hatırlattığı ve altını çizerek anlattığı için George Sandy'ye teşekkürler ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyor, mutluluklar diliyorum. Hoşça kalınız.
Değerli dinleyicilerimiz, biz burada kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Biz burada kalacağız.